Ayrım 5. Mutfak çıkmazı. Tahsin Yücel. Sayfa 67. 5. Divitoğlu 2 dirhem 1 çekirdekti. Gömleği de tertemizdi şimdi. Murat değiştirmişti. Son günlerde epey kilo aldığından giysisi biraz dar geliyordu ya. Gene de silinmemişti inceliği. Yüzünde kanlı canlı bir huzur, anlatılmaz bir tatlılık vardı. Şöyle iyice bir bakan bir daha ayıramazdı bu yüzden gözlerini. Emel de ayıramıyordu. Divitoğlu bir saniye başını kaldırsa, dönüp bir baksa Emel'in gözlerini üzerinde bulacaktı. Ama bakmıyordu. Yüzünde en ufak bir çizgi bile değişmemişti. Emel'i görünce duygusuzca elini sıkmış, sonra dönüp uzaklaşmıştı. Emel hemen çıkıvermişti aklından. Aklı başka şeylerdeydi. Daha o sabah aldığı ama doya doya bakamadığı kitaplarda, kitapların anlattığı yeni yemeklerdeydi. Kalabalığın dışında uzaklarda yaşıyordu. Çevresiyle ilgilendiği yoktu hiç. Başını kaldırdığı bile yoktu. Emel'in gözlerinden sonra bir çift göz daha dikildi üzerine. Bakışları ışıl ışıl, mavi maviydi. Onlar da bir türlü ayrılamıyorlardı üzerinden. Ama Divitoğlu onları da görmedi. Görse de aldırmazdı ya. Yalnız kitaplardan ayrı düşmekten gelmiyordu keyifsizliği. Önemli bir neden daha vardı. Açtı ama bir şey yiyemiyordu. Sofrada yemek boldu ama neye yarardı ki? Divitoğlu hiçbirini beğenmiyor, kendi yemeklerini arıyordu. Yemeye çalışsa bile boşunaydı. Olmuyordu bir türlü. Ağzında çoğalıyor, gırtlağından aşmıyor, taşlar gibi kalıyorlardı. Kendi yemeklerinin benzersiz tadını şimdi daha iyi anlıyordu. Berbat diye homurdandı. Keyifsizlik, huzursuzluk büyüyordu, açlık büyüyordu. Kalkıp hemen eve dönmek geliyordu içinden. Bunu da yapamıyordu. Söz vermişti bir kez Murat'a. Gitmeyecek, tatsızlık çıkarmayacaktı. Hem gitmeye kalksa bile bir şey değişmezdi ki. Murat hemen önüne dikilirdi. Bu yüzden içkiyle çerezlere verdi kendini. Koca koca kadehlere gitti elleri. Düşünmeden bilinçsizce doldurdu, doldurup başına dikti. Kadehler boşaldıkça dili açıldı ama hep aynı şeyleri söyledi. İkide bir yemeklerden dert yandı. Yemekleri hazırlayan sessiz kadını yerin dibine geçirdi. Ama ne kadar dert yansa, ne kadar homurdansa boşunaydı. Yüzündeki sonsuz huzur belirtisi silinmiyordu. Homurdanışını kim duysa, şaka derdi. Başka bir şey gelmezdi kimsenin aklına. Yanındaki mavi gözlü sarışında bu düşüncedeydi. Şaka ediyor diyordu kendi kendine. Çok tuhaf. Tüm nükteleri yemek üstüne. Her sözüne, her homurdanışına gülüyordu Divitoğlu'nun. Değil mi ya efendim diyordu. Değil mi ya? Yavaş yavaş bir yakınlık başladı aralarında. Kız biraz daha sokuldu, kalçasını kalçasına dokundurdu. Ama Divitoğlu duymadı. Önündeki yemeklerin nasıl yapılması gerektiğini anlattı ona. O da güle güle bir hal oldu. Midesine düşkün kızdı. Yemeklere bayılırdı. Ama yemek pişirmekten hiçbir şey anlamazdı. Bu yüzden Divitoğlu ne söylese ona şaka gibi geliyordu. Atıyor, güzel atıyor diyordu içinden. Katıla katıla gülüyordu. Anlayamıyordu işin iç yüzünü. Bir o değil, kimsecikler anlamıyordu. Emel bile anlamıyordu. Emel ta öbür uçtaydı, sözlerini duymuyordu. Boşalttığı kadehleri görüyordu yalnız, şaşkın şaşkın dudağını çiğniyordu. Başkaları bunu da görmüyordu. Herkes kendi havasındaydı. Yalnız Murat arada bir bakıyordu dostuna ama o da duymuyordu sözlerini. Bu nedenle durumunda bir aykırılık görmüyor, keyfi yerinde diye düşünüyordu. Göründüğü kadarıyla sarışın kafese girmek üzere diyordu kendi kendine. İşte sarışın kafeste, her şey yolunda diyordu. Kısacası her şey iyi gidiyordu görünüşte, her şey yolundaydı. Sofradan kalktığı zaman biraz sallanıyordu ama bu da pek göze batmadı. Durumunun pek de iyi olmadığını bir kendisi anladı. Sessiz bir köşeye gitti hemen, bir koltuğa çöktü, bomboş gözlerini tavana dikti. Çok içtim diye söylendi, kendine kızdı. Ama kızgınlığı uzun sürmedi. Çok geçmeden evi, mutfağı geldi aklına. Tabaklar, çatallar, kaşıklar, hava gazı ocağı, yemek kitapları geldi. Sonra bir parti vermeyi düşündü. Parti için hazırlayacağı yemekler üzerinde bir karara varmaya çalıştı. Yemeklerin düşüne daldı. Ama buram buram düşün en sıcak yerinde Murat önüne dikildi. Dertli dertli durma böyle dedi usulca. Üzülme, ne olmuş sanki? Kalk şu sarışınla dans et. Hem boş hem de gözü hep sende. Üstelik tangoların, slowların sırası şimdi. Tam sana göre. Hadi kalk, kaçırma fırsatı. Sarışını dansa kaldır. Kendisini iplemediğini göster şu karıya. Divitoğlu dalgın dalgın dostuna baktı. Hangi karıya diye sordu, sarışına mı? Hayır canım, hayır dedi Murat, yüzünü ekşitti. Hayır, ona değil, Emel'e, eski sevgiline. Ha, şimdi anladım dedi Divitoğlu. Evet evet diye mırıldandı, kalkmaya çalıştı. Başı dönüyordu, Murat'ın elinden tutup kalktı. Evet, biraz dans edeyim, nerede o sarışın dedi. Gene çok iyi başladı. Hiç kimsenin ayağına basmadı, hiç kimseye çarpmadı. Ama biraz ileri gidiyordu, fazla sokuluyordu sarışın kıza. Ötekilerin hiçbiri yapmıyordu bunu. Hiçbiri böyle yanak yana, böyle kalça kalçaya dans etmiyordu. Bu yüzden sersek bakıyorlardı İlyas'a, bayağı kızıyorlardı. Onlar da yaklaşmak istiyorlardı ama hemen yaklaşmaktan çekiniyor, dolambaçlı yollara sapıyorlardı. Şiir okuyorlardı durmadan. Ölü aylar, kağıt yıldızlar, sulu boya denizler... Suyunu çekmiş özlemler gırla gidiyordu. Mevsimlik ozanlara vergi, tek boyutlu derinliklerden kürek kürek çıkarılmış yıl ışık, bayağı dizeler mikrop gibi geçiyordu dilden dile. Çamur gibi sıçrıyordu, pis bir koku gibi dağılıyordu. İlyas da kapıldı akıntıya. Bir plaktan bir çift dize kaptı, sarışının kulağına fısıldamaya başladı. I'm so lonely and blue, when I'm without you. Sarışın bayıldı buna. O da biraz fazla kaçırmıştı. Çevresini görmüyordu. Hiçbir şeye aldırdığı yoktu. Gittikçe daha çok sokuluyordu Divitoğlu'ya. Bir yandan böyle sokulmak, yanağını bu yanağa yapıştırmak, bir yandan da dakikalar boyunca doya doya bu uzak, dost yüze bakmak istiyordu. Yazık ki ikisi birden yapılmıyordu. Durun dedi yüksek sesle, durun, yüzünüze bakacağım biraz. Divitoğlu durdu, sarışın baktı. Taşralı bir yüzdü işte, kırışık alnıyla, dalgın gözleriyle, incecik dudaklarıyla, kısacası her şeyiyle yabancı bir huzur, yumuşak, ılık bir coşkunluk, bir mutlu yalnızlık uyandırıyordu insanın içinde, yepyeni bir hava estiriyordu. Dupduru, tertemiz bir hava, çocukluk gibi. Sarışın da belki aynı şeyi duyuyordu şimdi. Emel gibi değildi. Bu duygu hep böyle sürüp gitsin, hiç bitmesin, silinmesin istiyordu. Ama Divitoğlu durmaktan bıktı. Hadi bu parça kaçmasın dedi. Gene iyiden iyiye sokuldular birbirlerine, gene dönmeye başladılar. O şarkı kırıntısı da geri döndü. Divitoğlu'nun dilinden sarışının kulağına boşaldı. I'm so lonely and blue, when I'm without you. Sarışın bir kez daha durdu. Divitoğlu'nun hep aynı dizeleri yinelemesi kafasını karıştırmıştı. Umutlu bir merak büyüyordu içinde, çok güzel şeyler bekliyordu. Bunun Türkçesi ne diye sordu. Türkçesi mi dedi Divitoğlu, uzak uzak gülümsedi gene. Türkçesi şu, sensiz olduğum zamanlarda çok yalnızım, çok dertliyim. Türkçesi bu işte dedi, içini çekti. Sarışının gözlerinde tatlı bir ışık parladı. Ama daha önce beni tanımıyordunuz ki, daha bugün karşılaştık. Dedi nazlı nazlı. Bundan sonra da diye kekeledi, yutkundu, arkasını getiremedi, yalnız güldü. Sonra birden kulağına eğildi Divitoğlu'nun. Bu şarkıyı bana söylüyorsunuz, benim için söylüyorsunuz değil mi? Diye sordu. Hayır diye yanıtladı Divitoğlu. Çok sarhoştu, başı dönüyordu. Her şeyi bulanık görmekteydi. Hiçbir şeyle ilgisi yoktu, yemeklerini bile düşünmüyordu. Yalnız bir isteği vardı, o da dönmekti. İlgisizce omuz silkti. Hayır diye yineledi. Hayır, sizin için söylemiyordum. Bir şarkı bu, herkes için, ortamalı, ben yazmadım. Az önce çaldılar hani, o zaman takıldı dilime. Bir şarkı işte, hepsi bu, alınmayın. Sizin için söylemem için bir neden yok dedi, gene dans etmek istedi. Ama sarışının keyfi kaçmıştı. Geç de olsa pahalıya satmak istedi kendini, geriye çekildi. Ben yoruldum diye mırıldandı. Bunu sizden beklemezdim. Yorgunum, oturacağım ben dedi. Boş bir koltuğa doğru yürüdü. Divitoğlu hep dans etmek, belki de yalnızca bir insana, bir kadına dokunmak istiyordu. Düşünmeden, bilmeden istiyordu. Sarışının arkasından gitti. Sarışın oturdu, o da yanına oturdu. Sarışının somurttuğunu gördü, başını önüne dikti. Çok sarhoştu. Nedenini iyiden iyiye kavrayamıyordu ama onu kırdığını seziyordu. Gönlünü almak istedi. Güzel bir söz aradı uzun zaman, bulamadı. Neden sonra bulduğunu sandı, sevindi. ''En çok hangi yemeği seversiniz?'' diye sordu. Sarışın kız, ''Hoppala'' dedi içinden, başını çevirip dik dik baktı. Gözlerinde bir kızgınlık, bir bulanık keder vardı. Bunu kendisi de sezdi, gizlemek istedi. Tokat gibi sert bir sesle karşılık verdi. ''Kagufa!'' Bu kez Divitoğlu şaşırdı. Hiç bilmezdi bu yemeği. Kitaplarda görmemişti, adını bile duymamıştı. Yoksa bu bir yemek değil miydi? Zorlu bir merak uyandı içinde. Ama Kagufa'nın nasıl bir yemek olduğunu sormadı. Sarhoş olmasına sarhoştu ya, yemek konusunda bilgisiz görünmeyi kendine yediremiyordu. Başka, dedi. Sarışın hem kızgın hem de şaşkındı. Divitoğlu'nun az önceki saygısızlığına, her şeyi yıkan sözlerine, gururlu uzaklığına deli oluyordu. Ama ne olursa olsun dayanılmaz bir şeyler seziyordu onda. İstese de istemese de bir yerleri ona doğru gidiyordu. Karşı koymak elinde değildi. Bırakamadı Divitoğlu'yu. ''Çerkes tavuğu'' dedi. O zaman gözleri parladı Divitoğlu'nun. ''Bakın'' diye atıldı hemen. ''Çerkes tavuğu, Çerkes tavuğunun Çerkes tavuğu olabilmesi için neler ister? Anlatayım size'' dedi. Sonra anlatmaya başladı. Uzattıkça uzattı. Ama sanki bir yemeği anlatmadı, anlatılmaz bir türkü söyledi. Bu garip türküyü dinledikçe sarışının gözleri büyüdü. Büyümüş gözlerini İlyas'tan bir türlü ayıramadı. Dakikalar geçti, garip türkü bitmedi. ''Kaçık bu'' dedi sarışın kendi kendine. ''Bu oğlan kaçırmış, bayağı kaçık'' dedi. Yavaş yavaş kızgınlığı körlendi, sonra tümden oldu. Gülümsemeye başladı. ''Bir de Rus salatasına bayılırım'' dedi. Divitoğlu duraladı, bir an düşündü, sonra yeni bir türküye başladı. Gözleri bir uzak noktaya dikildi, her şey silindi aklından, yalnız Rus salatası kaldı. Rus salatasının türküsünü söyledi. Coştukça coştu, sarışının çılgın kahkahalarını duymadı. Güle güle el sallayışını, dostlarını çağırışını görmedi. Çevresinin dolduğunu görmedi. Gelip karşısına oturan, kaş göz edip sözlerini dinleyen, alaylı alaylı gülen iki kızla Amerikan bozması delikanlı görmedi. Delikanlının soğuk şakalarının hiçbirini işitmedi. Plakların durduğunu, ağızlarda şiirlerin kuruduğunu, yalnız kendi türküsünün duyulduğunu, herkesin bu türküyü dinlediğini fark etmedi. Murat geldi, omzuna dokundu, sonra bayağı sarstı. ''Yeter artık İlyas, yeter, yeter!'' diye bağırdı. İlyas gene aldırmadı. ''Yemeği el yapar her şeyden önce, eldeki bir şeyler yapar.'' dedi sonra. Ellerini gösterdi. Çok yalnız, çok zavallı duruyorlardı ama farkında değildi. Kendinden geçmişti. Eski Divitoğlu değildi artık, onunla hiçbir ilgisi kalmamıştı. Anlatmayı sürdürdü. ''El yapar, göz yapar, burun yapar, bir de yürek yapar.'' dedi. ''Bütün beden yapar, bütün ruh yapar. Tanrı vergisidir, bambaşka bir vergi. Bir sanat, sürükler, avutur, coşturur insanı, her şeyi unutturur. Kötülükten uzak tutar, aşktan uzak tutar, aşk gibi. Bir tanrı vergisi işte. Evet ya, tanrı vergisi. Herkeste bulunmaz.'' ''İlyas yeter!'' diye bağırdı Murat, ayağını yere vurdu var gücüyle. ''Yeter artık, yalvarırım, bitir!'' İlyas durur gibi oldu bir ara, gözlerini Murat'a dikti. Sonra alaylı bir kahkaha attı. ''Gidin Selami'ye sorun'' dedi. ''İyi bilir o, Selami benim en iyi arkadaşım. Selami yemekten anlar, yemek yapmak başka şeydir. Kimi ne yapsa, ne kadar uğraşsa boşuna, kimi de başlar başlamaz.'' Birden duruverdi, irkildi, tepeden tırnağa titredi. Gözlerini diktiği noktada bir yüz belirmişti. Sapsarı, ürkmüş, dost bir yüz, Emel'in yüzü. ''Aşk gibi dedim ya'' diye başladı gene. Emel hızla yardı kalabalığı, hışımla önüne dikildi. Sonra kolu birdenbire havaya kattı. Sarışın kızın açılmış ağzına bir tokat indirdi. Tokat şakladı. Kahkahalar durdu, gözler büyüdü. Birer uzun ''Aa'' çıktı ağızlardan. Sonra sessizlik başladı. Emel sapsarıydı, titriyordu. En çok dudakları titriyordu. Dudakları birer renksiz çizgiydi. Eğildi, Divitoğlu'nun omuzlarına koydu ellerini. Düşecek gibiydi. ''Kalk gidelim İlyas'' diye fısıldadı. ''Hadi kalk gidelim buradan.'' Divitoğlu hiçbir şey olmamış gibi sessiz sessiz uzak uzak bakmakla yetindi. İstifini bile bozmadı. Emel'in titremesi büsbütün arttı. Gözlerini çevresinde, çevresine toplanmış insanlarda dolaştırdı. Titriyordu ama meydan okur gibiydi. Gene eğildi. ''Kalk, İlyas kalk hadi'' diye yalvardı. İlyas kımıldamadı. Emel umutsuzca göğüs geçirdi. Sonra koltuğun dirsekliğine oturdu, dostunun boynuna sarıldı, yüzünü yüzüne yapıştırdı. Bununla da yetinmedi, alnını, yanaklarını öptü. Ama cansız bir yüzdü sanki öptüğü, buz gibi bir heykeldi. Divitoğlu donmuş gibiydi. Ne kalktığı vardı ne bir şey söylediği. ''Hadi kalk, kalk hadi Divitoğlu'' diye yineledi Emel. ''Divitoğlu bunu neden yaptın? Neden içtin bu kadar? Bak gördün mü, budalalar seni deli sanıyorlar. Kalk gidelim Divitoğlu'' dedi. Divitoğlu sesini çıkarmadı. Emel'i dinledikçe, Emel'in sesini kulaklarında, soluğunu yüzünde duydukça bir eski sıcaklık sardı benliğini. Gittikçe de arttı. ''Kalksana, kalk hadi Divitoğlu, kalk da götüreyim seni.'' diye yalvardı Emel. Gözlerinde yaşlar vardı şimdi. ''Kalk Divitoğlu.'' Divitoğlu birdenbire başını kaldırdı. ''Adımı bir daha söyle.'' diye fısıldadı. Sanki bir düşten uyanmıştı. Emel'in kulağına yaklaştırdı dudaklarını. ''Adımı bir daha söyle.'' dedi. Başsız sonsuz bir titreme dolaştı Emel'in içinde, daha sıkı sarıldı, gözlerinde durgun, sessiz gözyaşları parladı. Gene de gülümsemeye çalıştı. ''Divitoğlu, Divitoğlu, Divitoğlu, Divitoğlu'' diye yineledi. ''İlyas Divitoğlu, İlyas, İlyas Divitoğlu, oldu mu? Daha ne kadar istersen söylerim dışarıda ama şimdi kalkmalısın, kalk gidelim Divitoğlu'' dedi. Divitoğlu ağır ağır ayağa kalktı ama çok sarhoştu, ayakta duramıyordu. Emel'in koluna girdi. Emel gene yardı şaşkın kalabalığı, kapıya doğru yürüdü. Kimse bir şey söyleyemedi, soluk bile alamadı. Divitoğlu ile Emel nereye gittiyse gözler oraya çevrildi. Sonra Emel kapıyı açtı. Önce Divitoğlu'ya yol verdi, arkasından kendi çıktı. ''Divitoğlu beni rezil ettin.'' dedi çıkar çıkmaz. ''Biliyorum böyle yapmamalıydım ama seni alaya aldılar, buna dayanamadım. Sana pis pis gülmeleri gücüme gitti. Çok küçüldün. Her neyse, oldu bir kez, pişman değilim. Çok mu sarhoşsun?'' ''Hayır.'' diye mırıldandı Divitoğlu. Sendeledi, düşecekti neredeyse. ''Hayır, sarhoş değilim.'' Daha çok sokuldu Emel'e. ''Sana bir şey soracaktım.'' diye kekeledi. ''Sen böyle şeyleri iyi bilirsin.'' ''Kagufa, nasıl yemektir, nasıl yapılır?'' ''Çok sarhoşsun Divitoğlu'' dedi Emel. ''Değilim dedim ya, sen sözüme yanıt ver. Kagufa nasıl yemektir?'' ''Ne bileyim, alafranga bir yemek herhalde'' dedi Emel. Üzgün üzgün içini çekti. ''Başka bir şey bulamadın mı?'' soracak. ''Başka bir şey kalmadı mı? Hiçbir şey kalmadı mı? Hadi gel evine götüreyim seni.'' Bir arabaya bindirdi. Kapısına kadar getirdi Divitoğlu'yu. Divitoğlu gel deseydi evine de girerdi belki. Belki de sabaha kadar başında beklerdi. Belki tüm olanlar unutulurdu. Ama Divitoğlu gel demedi. İyi geceler dedi. Gözleri kendiliklerinden kapanıyordu. 5. ayrımın sonu, sayfa 77.